Ayrım 31.
Sayfa 401. Konu bu yaklaşımla değerlendirildiğinde haydutluk ile eşkıyalık arasındaki nüans daha yalın biçimde ortaya çıkmış bulunuyor. Hemen kaydetmek gerekir ki eşkıya tam anlamıyla haydut olarak da değerlendirilebilir. Ne ki haydut ve gangsterin sosyal hiçbir nedeni ve eylemi bulunmaması sonucunda bunlar eşkıya olarak nitelenip değerlendirilemez. Eşkıyayı hayduttan ayıran sosyal niteliğine en yalın örneği Celali isyanları sırasında yaşanan Köroğlu örneğinde bulmak mümkün olabilir. Bilindiği gibi Köroğlu ağır baskı ve zulüm uygulayan, halka haksız ve gaddarca muameleler yapan Bolu Bey'ine baş kaldırarak dağa çıkıyor ve şekavete başlıyordu. Bu nedenle Köroğlu yerel ahlak ve hukuk anlayışı çerçevesinde yerel vicdanda meşru kabul ediliyor, halktan kabul ve destek görüyor, toplumsal bellekte ise destanlaşarak yer ediyordu. Elimizdeki vesikalara göre ilk tanınmış Levent, Bölükbaşı yahut daha uygun bir deyişle Celali Reisi Bolu ile Gerede arasında 1581'den itibaren 200 kişilik bir grupla soygunculuğa başlayan ve Köroğlu efsanesinin kahramanı olan Köroğlu Ruşen'dir. Mustafa Akdağ adı geçen eser sayfa 298. Eşkıya olarak tanımlanan ama hiçbir zaman haydutlukla itham edilmeyen Köroğlu genellikle servet sahiplerine, yasa dışı işler yapan ehli örf ile ehli şere, bezirganlara, tefecilere karşı eylem ve şekavet yapıyor, hatta yoksul halkı haydutlara karşı koruyup kolluyor, gözetiyordu. Köroğlu örneği bir bakıma eşkıyalığın sosyal boyutunu ortaya koyuyor ve kanıtlıyordu. Brigantilerin yani eşkıyaların hikayeleri nesilden nesile anlatılır. Tanınmış bir çete şefi yoktur ki ya bir fakir kıza çeyiz düzmemiş ya da köylüye borcunu ödemekten kaçınan bir efendiyi herkesin önünde zavallı adamı soymakla itham etmemiş, çaldıklarını geri ödetmemiş olsun. Dünyamızı saran mafya, Kastaş Yayınları İstanbul 1900 cilt 2 sayfa 362. İşte eşkıyayı haydut ve gangsterden ayıran da bu husus oluyordu. Haydut ve gangster hiçbir zaman eylemlerine bu tür ahlaki ölçüler ve boyutlar koymuyor, hatta gerektiği zaman güçlülerle de işbirliği yaparak halka karşı eylemler gerçekleştirebiliyorlardı. Dolayısıyla onların yaptıkları hem genel hem de yerel ahlak ve hukuk tarafından mahkum ediliyor, buna karşılık eşkıya merkezi ahlak ve hukuk tarafından mahkum edilse bile yerelde efsaneleşiyor, destanlaşıyordu. Çeşitli yerlerde ortaya çıkan yolcu ve kervanlara saldırarak onlara zarar veren, bölgede yapılan ticareti olumsuz yönde etkileyen kimseler eşkıya diye adlandırılırken haramzade sözcüğü ile de tanımlanıyordu. Ne ki bir defalık suç işleyen herkes bu sözcüklerle nitelendirilmiyordu. Zira bir kimsenin haramzade veya eşkıya olabilmesi için o yasa dışı eylemleri sürekli tekrarlaması gerekiyordu. Tüm bunların ötesinde eşkıya oynamakta olduğu sosyal rol nedeniyle ki bu rolün nedeni yasa dışı kaba kuvveti kolayca ve fütursuzca kullanmasına dayanıyordu. Kimi zaman çeşitli kademelerdeki bürokratlar ki bunlar yasal olmadığı halde çaresiz kaldıkları için kimi zaman da mütegallibe, eşraf ve ayan ile münasebet kurabiliyordu. Yasal veya gayri yasal yerel güç odakları, devlet otoritesini zayıfladığı hatta yok denecek duruma düştüğü zamanlarda eşkıya ile olumlu münasebetler tesis etmek gereğini duyuyordu. Bunun dışında yine mafyalaşmış resmi ve gayri resmi güç odakları, şahsi çıkarları veya yönetim anlayışları gereği olarak eşkıyadan yararlanmak eğilimi gösteriyordu. Eşkıya ise bu taleple gelen güç odaklarıyla yerel halkın çıkarları aleyhine işbirliğine girişiyor, bu işbirliği sonucunda yerel güç odaklarının dağlarda yaşayan kaba kuvvet odağı haline geliyor, halk üzerinde şiddet ve baskı uyguluyor, böylece haydutluk olgusunun örneği konumuna geliyordu. Haydut ile eşkıyanın en önemli ortak davranışı ise Sicilya'da olsun, Anadolu'da olsun, bazı istisnalar dışında tek başlarına dolaşmamalarıydı. Bunlar genellikle bir lider etrafında toplanıyor, eylemlerini topluca gerçekleştiriyor, yaşamlarını yine toplu halde sürdürüyorlardı. Bu birlikteliğin meydana getirdiği örgütlere ise İtalyanca Comitativa Armata, Türkçe ise çete deniyordu. Çete, yasa dışı işler yapan bu insanlar için bir bakıma ekonomik işbirliği ve dayanışma örgütü anlamına geliyordu. Çete elemanlarının sayısı 3 kişiyle başlıyor, binlere hatta 10 binlere kadar ulaşıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde 150 yıla yaklaşan bir süreyi kapsayan Celali isyanları sırasında teşekkül eden bu tür çeteler 10 yıllarca Anadolu'ya hükmediyordu. Bu çetelerin en önemli sorunları ise yönetim tarzından kaynaklanıyordu. Çeteler genellikle liderlerinin, ki bu liderler başta reis olmak üzere çeşitli adlarla anılıyordu, prestiji, gücü, kariyeri ve etkinliğiyle tanınıyor, namlanıyordu. Çetelerin ömürleri de liderlerin ömürleriyle paralellik gösteriyordu. Başka bir ifadeyle çetenin ömrü veya gücü, liderin ömrü veya gücüyle sınırlı kalıyordu. Çeteler çoğunlukla yol kesiyor, tüccarları, kervanları, yolcuları soyuyor, köy basıyor, adam kaçırıyor, çeşitli hırsızlıklar yapıyor, düşman kabul edilen her sınıftan insana karşı şiddet kullanıyor, kaba kuvvetle cezalandırıyordu. Zengin ailelerin bireyleri kaçırılarak fidye talebinde bulunuluyor, hedef teşkil edenlerin mal, mülk ve canlarına zarar veriliyordu. Celali isyanları sırasında ise yerelde mafyalaşan güçlerle işbirliği yapan haydut ve eşkıya çeteleri bu güç odakları adına halkı eziyordu. Ağır vergilerin yanı sıra çetelerin ağır baskısı altında kalan insanlar mal ve mülklerini eşkıya besleyen güç odaklarına yok pahasına satıyordu. Bu kişiler ya ev ve topraklarını terk ederek yöreden göç ediyor ya da çift bozan durumuna düşerek leventleşiyor ve eşkıya çetelerine katılıyordu. Bu da eşkıyalık olgusunun bir başka sosyal boyutunu teşkil ediyordu. Mafyozo karşısında bir başka olgu olan kabadayılık meselesine gelince, külhan beylik bağlamında fütüvvet geleneğine ilişkin bir yaklaşımla ele alındığında kabadayılık da eşkıyalık gibi haydutluk ve gangsterlik olgularından farklı bir konumu ifade ediyordu. Fütüvvet bağlamında ortaya çıkan külhan beyliği kimsesiz ve suça eğilimli insanları bünyesinde toplayıp barındırması ve iaşe etmesi bakımından son derece sosyal bir nitelik yansıtıyordu. Üstelik külhan beylerinin şu veya bu yasal veya yasa dışı yollarla temin ettikleri yiyecek, giyecek ve paraları kendi aralarında adil biçimde paylaşarak tüketmeleri de bu suç kurumunu aynı zamanda sosyal karakterli bir kurum niteliğine büründürüyordu. Bu nedenlerle külhan beyliği ritüelleri, ilkeleri ve uygulamalarıyla mafya oluşumuna değil, kavramına en yakın görüntüyü ifade ediyordu. Kaldı ki külhan beylerinin kent içinde sürdürdükleri yaşamın çevre tarafından o denli dışlanmaması, yasa dışı ilan edilmemesi, özellikle de kaba kuvvete dayalı suç niteliği taşımadıkça mevcut ahlak kurallarının peşin olarak mahkum etmemesi bu kurumu göreceli olarak meşrulaştırıyordu. Külhan beyliği mafyadan daha sağlıklı bir ifadeyle mafyoz karakterden uzaklaştıran en önemli anlayış ise fütüvvet geleneğine bağlı örgütlerin tasavvufi dünya görüşüne yakın durmasıydı. Bilindiği gibi tasavvufi dünya görüşü istek, arzu ve ihtiyaçları asgariye indirmeyi öngörüyor, kanaatkar bir yaşam tarzını öneriyordu. Kaynakların daha az tüketilmesini telkin eden yaşam tarzı ise külhan beyliği anlayışına uygun düşüyor ve fakat mafyoz anlayıştan hayli uzaklaşıyordu. Zira mafyoz anlayış tasavvufi bir çizgiye yaklaşmıyor, Batı felsefesinin özündeki sınırsız tüketim öngörüsüne daha yakın duruyordu. Dolayısıyla sınırsız tüketimin gerektirdiği kaynaklar, yasal veya yasa dışı yöntemler uygulanarak mutlaka ele geçirilmek isteniyordu. Bu uğraş sürerken mafyoz anlayış kendisini yasallaştırma kaygısı güdüyor, bu nedenle de yerel ahlak ve hukuk anlayışı çerçevesinde hareket ederek kendisine sosyal bir dayanak oluşturuyordu. Külhan Beyliği ise Cihanser Askeri Rıza Paşa'nın İstanbul hamamlarının külhanlarında yatıp kalkan 600-700 kadar külhan beyini silah altına almasıyla fiilen son buluyordu. Ancak külhan beylerin çevreyle ilişkilerini düzenleyen bazı ilkeleri ve anlayışları, çeşitli semtlerdeki bileği güçlü olan ve kimi zaman da yasa dışı işler yapan kabadayılar tarafından uygulanıp yaşatılmaya çalışılıyordu. Ne ki kabadayılık, külhan beylik gibi örgütsel bir nitelik taşımıyor, tamamen bireysel davranış biçimleriyle sınırlı kalıyordu. Kabadayılık yasa dışı yaşamda ciddi bir yer tutmuyor, külhan beyliğinin eksik ve çok güdük bir örneği olarak eski İstanbul'un köhne sokaklarıyla birlikte tarihe karışıyordu. Tüm bunların dışında bir yapı gösteren mafyozoya gelince, mafyozoyu diğerlerinden haydut eşkıya, külhan beyi, kabadayı vesaire farklı kılan en temel husus şuydu: diğerleri yasa dışı işler yapıyor ve bunun sonucu olarak toplumun dışında yaşıyordu. Bunun nedenini diğerlerinin gerçekleştirdikleri eylemlerin çoğunlukla merkezi otoritenin benimsediği genel ahlak ve hukuk anlayışının ve kovuşturmasının, yanı sıra yerel ahlak ve hukuk ilkelerinin de ters düşmesi teşkil ediyordu. Buna karşın mafyozonun eylemleri ve davranışları genel ahlak ve hukuk ilkelerinden ters düşse ve kovuşturulsa bile yerel ahlak ve hukuk anlayış tarafından kabul ve hatta takdir görmesiydi. Geleneksel örfi yaşam tarzının benimsenmesiyle şekillenen mafyoz toplum yapısının en makbul ve saygıdeğer bireyi olan mafyozu, gerçekleştirdiği eylemlerle kişisel çıkarını ne denli gözetirse gözetsin, yerel değerler çerçevesinde saygıdeğer bir adam olarak kabul edilmesi, onu diğerlerinden farklı bir konumda bulunduruyordu. Zira onun nihai hedefini sadece bireysel çıkar sağlamış bir adam olmak değil, aynı zamanda legal yaşam süren, yasaların çok üzerinde ve tüm otoritelerin erişmediği kadar güçlü, onurlu bir kişi kimliğini elde etmek ilkesi oluşturuyordu. Bu nedenle mafyozo yerel değerler çerçevesinde sosyal ve saygıdeğer bir birey görünümü sergiliyordu. Diğerleri genellikle toplum dışında yaşıyor, kolluk kuvvetleri ve adalet mekanizmasının tüm unsurları tarafından kovuşturuyor, izleniyor, kovalanıyordu. Bu nedenle de onlar ya sığındıkları bir delikte fare gibi ya da saklandıkları bir ağaç veya kaya kovuğunda vahşi hayvan gibi siniyor, sürekli öyle yaşamak zorunda kalıyorlardı. Daima yerel anlayış, geleneksel, örfi anlayış çerçevesinde yaşayan ve hareket eden mafyoso, diğerleriyle aynı yöntemleri kullanarak suç işlese bile, o yakasını her defasında kolluk kuvvetlerinden ve yargı organlarından kurtarmayı biliyor ve başarıyordu. Onun cezalandırılmadan kovuşturmaları ve yargılamaları atlatması, her defasında prestijinin biraz daha artmasına, çevresinde biraz daha fazla saygı ve şeref kazanmasına yol açıyordu. Bu nedenle mafyozo diğerlerinin aksine toplumun içinde yaşıyor, çevresine saldığı korku ve sergilemekten kaçınmadığı gücü sayesinde saygı görüyordu. Artan saygınlık ise onu sürekli suç işlemesine karşın adeta aklıyor ve meşrulaştırıyordu. Mafyozoyu diğerlerinden ayıran ve farklı kılan bir husus da, diğerlerinin yaşadığı işlerinden başka bir mesleklerinin bulunmamasına karşın onun saygın bir meslek veya iş sahibi olmasıydı. Haydut, eşkıya veya kabadayı bu sıfatlarıyla anılıp toplum dışında yaşarken, mafyozo toplum bünyesinde şerefli bir adam olarak yaşayabiliyordu. Mafyozo günümüzde de kırsal kesimde ağa, aşiret reisi veya önde geleni, dinsel lider veya önde geleni, korucu, büyük toprak veya sürü sahibi, esnaf, avukat, doktor, eski güvenlik görevlisi veya bürokrat, siyasetçi olarak yaşam sürdürüp aynı zamanda çıkarları doğrultusunda yasa dışı eylemleri organize edebiliyordu. Kentte ise müteahhit, komisyoncu, emlakçı, çay bahçesi sahibi, kumarhane sahibi, müzik hol, diskotek sahibi, plak ve kaset şirketi sahibi, nakliyatçı, otobüs işletmecisi, minibüs işletmecisi, reklam şirketi sahibi, spor kulübü başkanı, ihracat ithalat firması sahibi, gazete sahibi, televizyon sahibi, fırın sahibi, otopark işletmecisi, beyaz eşya veya süpermarket sahibi, döviz bürosu sahibi, inşaat malzemeleri satıcısı, eski güvenlik görevlisi, avukat, eski bürokrat, finans kuruluşu, banka döviz bürosu sahibi, holding sahibi, gazino işletmecisi, siyasetçi, tefeci veya aynı anda birkaç işi bir arada yürüten saygın bir iş adamı, sanayici olarak da toplumun karşısına çıkabiliyordu. Çevresine yaydığı korku kadar çevresinden de saygı gören ve her vesileyle kaba kuvvet kullandığı herkes tarafından bilinen ve kabul gören mafyozoyu diğerlerinden farklı kılan en temel hususlardan birini de yerel ahlak ölçüleri çerçevesinde kendisini yasallaştırmakla yetinmeyip bunun da ötesinde adalet dağıtıcı bir rol üstlenmesi teşkil ediyordu. Bu nedenle mafyozo yerel yaşam tarzında anlaşmazlıkları giderici, uzlaştırıcı ve cezalandırıcı bir otorite kazanıyordu. Diğerleri ise yerel halka sadece korku salmakla yetiniyor, adalet dağıtmak gibi erdemli bir işlem üstlenemiyordu. Bu bağlamda en fazla tetikçilik yapabiliyor, bir bedel karşılığı şiddet kullanma yeteneklerini kiraya verebiliyorlardı. Nitekim bu özelliği nedeniyle mafyozo yerel anlayış çerçevesinde delikanlı, feta olarak niteleniyordu. Mafyozo bunun sonucunda feta konumuna getirilerek mafyoz toplum yapısı zemininde uhrevi bir nitelik kimlik de kazanıyordu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli nedenlerle devlet otoritesinin yok olması sonucu meydana gelen boşluğu doldurmak üzere ortaya yeni güç odakları çıkıyordu. Osmanlı düzeninin her alanda hızla mafyoloşması sonucu zemindeki halk kitlelerinin benimsediği ortak değerler de hızla dejenere oluyor ve mafyozolaşıyordu. Bu değişim ise kaçınılmaz olarak ortaya mafyozoların egemenliğini çıkarıyordu. Bu dönemde mafyozo kimi zaman da bir sancak beyi, kadı, subaşı, timarlı sipahi, zaim olabildiği gibi bazen de mütegallibe, eşraf veya ayandan saygıdeğer ve şerefli bir kişi şeklinde ortaya çıkabiliyordu. Bir başka grubu da devlet eliyle güç odağı haline getirilenler oluşturuyordu. Bunlar devlete baş kaldırıyor, eşkıyalık yapıyordu. Devlet önce bunları yok etmeye çalışıyor, başaramayınca da af çıkararak ünvan veriyordu. Mafyozonun bu uzun hikayesi Osmanlı Devleti'nin kuruluş evrelerinde fütüvvet geleneği çerçevesinde kurulan örgütlerin liderlerine kadar dayanıyor. Daha sonra da timar sahiplerinden Celali Şakilerine, mütegallibeden ayanlara dek uzanıyordu. Dinsel zemin ve Alevilik olgusu. Mafyoz toplum yapısı ve mafyoz örgütlenmelerin zemininde diğer etkenlerle birlikte dinsel oluşumların da nedenli önemli bir rol oynadığı daha önceki bölümlerde vurgulanmıştı. Ancak Ön Asya toplumsal yapısında son derece belirleyici bir yeri olan Alevilik meselesi irdelenmedi. Oysa sosyal yaşamda bu denli etkin olan bir unsurun mafyoz toplum yapısını meydana getiren sosyal elementlerin dışında kalması düşünülebilir mi? Özellikle içe kapalı sosyal gruplaşmalar zemininde yaşam bulan ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar oluşumunun dinsel zemininde Aleviliğin izlerini bulmakla söz konusu olamaz mı? Kaldı ki Celali isyanlarının dinsel zemininde de Alevilik meselesini bulmak büyük olasılıkla mümkün. Her şart altında genel değerlendirme içine Alevilik olgu ve oluşumunu da alarak konuyu irdelemek mutlaka daha doğru ve sağlıklı sonuç verebilir. Anadolu sosyal yapısında, dolayısıyla mafyoz toplum yapısında da en etkin ve belirleyici akımlardan, dinsel siyasal oluşumlardan biri de hiç kuşku yok ki Alevilik sayılır. Halifeliğin peygamberden sonra Ali'nin ve onun soyunun hakkı olduğunu savunanlara ve bunu gerçekleştirmek için mücadele edenlere Şia-i Ali yani Alevi deniyordu. Ancak Alevi sözcüğü Şia'dan daha geniş bir anlamda kullanılıyor. Sünniler Aleviliğin içine yalnız Şii mezhepleri katmakla kalmıyor, bütün batini mezhep ve tarikatları aynı zamanda Sünniliğe ters düşen mezhep ve tarikatlarla birlikte Alevilik olarak adlandırıyorlardı. Ali'nin peygamberin halifesi olduğunu savunan İmamiye, İsna Aşeriye, Caferiye mezhebini de içine almak üzere Zeydiye İsmaililik ve Gulat olarak adlandırılan bütün gruplar da genel olarak Alevi sözcüğüyle nitelendiriliyordu. Galiye, Müellihe, Ali İlahiler, Kızılbaşlık gibi Ali'yi ilahlık mertebesine çıkaran, hulul, tenasüh ve ibaha inançlarına sapan aşırı grupların temsil ettiği biçimiyle Alevilik, İslam dışı bir inanç olarak görülüyordu. Büyük Larus Cilt 1 sayfa 360. Ali ile Osman arasındaki hilafet hakkı tartışması sonucu Araplar arasında ortaya çıkan Alevilik, özellikle Kuzey İran'da etkinlik kazanıyor, buradan Horasan ve Ön Asya'ya yayılıyordu. Nitekim 10. yüzyılda Türklerin Müslümanlaşmaları sonucu Alevilik de Türkmenler arasında hızla yayılıyordu. Ali zamanından başlayarak Alevi önderlerinin kırmızı başlık ve elbise giymeleri nedeniyle Alevilik'te bazı renklerin özel anlamı bulunuyordu. Bunlar Aba ehli için kutsal sayılıyordu. Beyaz Muhammed, yeşil tarikat, al kırmızı Ali, siyah Fatma, açık yeşil ile sarı Hasan, açık kırmızı, pembe ve yeşil Hüseyin için anlamına geliyordu. Hazreti Ali savaşta kırmızı, diğer günlerde beyaz sarık sarıyordu. Bergama'da Alevi gelini ve inançları Osman Bayatlı Teknik Kitap ve Mecmua Basımevi İzmir 1957 sayfa 30. Anadolu'da Alevilere aynı zamanda Kızılbaş deniyor, Aleviler çoğunlukla tahtacı diye de adlandırılıyorlardı. Anadolu Aleviliği hiç şüphe yok ki Ehli Beyt yandaşlığı Caferilik ile uyuşmakla birlikte bunun da ötesinde İslamiyet öncesi inançlardan İsmailiyye'ye, Maniehizm'den Zerdüştlü'ye, Karmatilik'ten Babaili'ye, Hurufilik'ten Haydari'ye, Kalenderilik'ten Bektaşili'ye kadar pek çok tarikat, mezhep, din ve inanç sistemine etkileniyor. Hatta bunların çoğunu da içinde barındırıyordu. Aleviliğin etkilendiği önemli kaynaklardan birini de Türklerin eski dini olan Şamanizm oluşturuyordu. Son derece kapsamlı bir geleneğe sahip bulunan Alevilik aynı zamanda etkin ilkeleri, ritüelleri ve yaptırımı olan kuralları da içeriyordu. Bu nedenle son derece güçlü bir örgütsel yapıya sahip bulunuyordu. Alevi töresinin özünde eline, beline, diline sahip olmak ilkesi bulunuyordu. Aleviliğin yedi farzı ise sır saklamak, müritlerle birlikte olmak, yalan söylememek, hizmet etmek, mürebbiye itaat etmek, musahibi gözetmek, halifeden taç ve kisvet giymek zorunluluklarından oluşuyordu. Bu ilkeler Alevilerin iç yapısını ve yapılanmasını disipline etmek, müritleri dayanışma içinde toplu harekete sevk etmek, hiyerarşi içinde sosyal ve siyasal bir piramit oluşturmak, iç yapılanmayı ve amaçları sır perdesi arkasına gizlemek konusunda hayli etkili ve yararlı oluyordu. Bu yapılanma Alevilerin iç ahlak, iç hukuk ilkeleri çerçevesinde dışa kapalı bir kurum haline almasını da sağlıyordu. İç ahlak, iç hukuk ilkeleri ise çok uzun bir süre ve hala iç yaptırımlarla da pekiştirilip geçerli kılınıyordu. 50 yıl önceydi. Pınarköy'de dernek kurulmuş, ayin yapılıyordu. Zincirleme bir kadın, bir erkek elleri her birinin omzunda dizüstü çevrelenmişlerdi. Bu arada Mehmet Göllet adında birisi elini omzuna koyduğu güzel kadını fazla sokulmasına istifade ederek mıncıklamıştır. Bunu kapı yanında duran gözcü görür. Erken bozulmasın diye ayin bitinceye kadar sesini çıkarmaz. İlk horoz ötüşünde ayin biter. Katarda birbirine fenalık yaparak ikrar bozanlar dedeye duyurulur. Başta ana baba ve akrabası olmak üzere hemen bir toplantı yapılır. Cezaları Mehmet ile Mihriban'a anlatılır. Adam kendisini bir çam ağacına asacaktır. Kadın ise kendisini çayın deve gözen çukuruna atacaktır. Osman Bayatlı adı geçen eser sayfa 24. Aleviliğin iç hukuku aynı zamanda dede ya da pir olarak adlandırılan Alevi şeyhleri tarafından uygulanıyordu. Dedeler ayini cem adı verilen töresel ve ritüellere göre düzenlenen toplantıları yönetiyorlardı. Ayini cem işlevlerine göre görgü cemi, sorgu cemi, koldan kapan erkanı gibi türlere ayrılıyordu. Cemlerde dedeler eline, beline, diline sahip olmak, kin tutmamak, doğruluktan ayrılmamak, Ali'yi ve evladını sevene dost, sevmeyene düşman olmak gibi öğütler veriyor, telkinlerde bulunuyorlardı. Dede ayrıca cemlerde topluluk içinde anlaşmazlıkları çözerek ve suç işleyenleri yargılayıp cezalandırarak iç hukuku hem uyguluyor hem de infaz ediyordu. Alevilikte inanca ve dinsel esaslara yönelik pek çok ilke ve ritüel belirleyici oluyordu. Ancak bunların da ötesinde sosyal yaşama yönelik töre, ilke ve ritüeller bir bakıma dışa kapalı örgütsel yapılanmayı besliyor, bu yönde önemli bir rol oynuyordu. Tüm ilke ve ritüeller ise rakamlar çerçevesinde şöyle sıralanıyordu. 1. Allah'tı ve tekti. Bu vahdaniyetti, birlikti. 2. Allah'tan başka her şey çiftti. Batınilikteki ikilikti. 3. Alevilik üç esasa dayanıyordu. Bu esaslar Allah, Muhammed ve Ali idi. Bunların üçü bir, biri üçtü. Hristiyanlıktaki teslis gibi. 4. Aleviliğe göre Ali, Fatma ve iki oğlu Ehl-i Beyt'i teşkil ediyordu. Tarikatın esası bu kudrete bağlanıyordu. Allah dört harfliydi, Arap harfleriyle. Lale ve Hilal de dört harften meydana geliyordu. Ateş, su, hava, toprak dört idi. Doğu, batı, kuzey, güney dört idi. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat dört idi. İnsanın başındaki su, tatlı, tuzlu, ekşi, acı dört idi. Dört melek, dört peygamber, dört kitap, dört mezhep vardı. 5. Penç Ali Aba'yı ifade ediyordu. 5 Aba ehli elin baş parmağı ki Arapça Allah yazısı gibi kabul ediliyordu. Baş parmak Muhammed, şehadet parmağı Ali, ortanca parmak Fatma, diğer iki parmak da Hasan ve Hüseyin anlamına geliyordu.